Ayrım 24. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 410. Maraş katliamı sadece Maraş'ın içinde ve mahallelerinde yaşanmamıştır. Özellikle 23, 24 ve 25 Aralık günleri Maraş'a bağlantılı yollar katliamcılar tarafından kesilerek giren çıkan arabalar kontrol edilmiş, Alevi ya da solcu olduğu düşünülenler arabadan indirilerek katledilmişlerdir. Aynı şekilde ve belirtilen günlerde köylere kaçarlarken yakalananlar ile köylerinde Maraş'taki yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışanlardan bazıları da yakalanarak en vahşi şekilde katledilmişlerdir. Basından ve dosyadan. Hüseyin Toklu, Elbistan Çiftlik Köyü 1944. Maraş'ın Karamaraş olarak bilinen semti daha çok köylülerin yerleştiği yeni oluşan bir semtti. Yakın çevre köylüler, fabrikalarda çalışan işçiler en çok burada oturuyorlardı. Bir kısmı halen köylülükteki faaliyetlerine devam ettikleri için burası onlara uygun bir özellik taşıyordu. Mahallede çok sayıda hayvan beslenen ahır vardı. Köydeki tarlasında, bahçesinde işlerine devam edenler hafta sonları veya uygun zamanlarda köylerine gidebiliyorlardı. Katliamın gerçekleştiği günlerde de kolaylıkla gelebilmişlerdi köylerinden şehire. Bu mahallede devlet memuru olan çok azdı. İş adamı, fabrika sahibi olan da yoktu. Zaten mahalle şehrin dışındaydı. En önemli özelliği Maraş-Antep yolu üzerinde olmasıydı ki bu durum mahallenin katliamda daha az kayıp vermesini sağlamıştır. Mahallenin büyük çoğunluğu ev sahibiydi. Evlerinde önemli bir kısmı gecekonduydu. Çarpık bir yapılaşma vardı. Ne bir imar planı söz konusuydu ne de mühendislik bir çalışma vardı. Herkes kendi evinin mimarı, mühendisi, ustası ve işçisiydi. Evlerin bazılarında çatı vardı. Birçoğu köy evi gibi üstü toprakla kapatılmıştı. Katliam esnasında bu evler katliamcılara tezahürat yapılan arenalara dönüşecekti. Ancak bu yeni gecekondular Maraş'ın eski evleri gibi değillerdi. Ne sokaklar eski sokaklar kadar dardı ne de evler eski evler gibi sevimli ve şirindi. Gecekondular belki de bu adlarından dolayı daha az çekici geliyorlardı. Bu yeni yapılan evler daha çok apartmanlara özenilerek veya ileride apartman yapılacakmış gibi düşünülerek inşa ediliyordu. Böyle olunca ne bahçe akla geliyordu ne de komşulara yakın olması hesaba katılıyordu. Katliamcıların ölüm tamtamları çalınıyordu. Ölüm eken bir uğursuz makine gibiydiler. Girdikleri her evde kan, ölüm ve gözyaşı bırakıyorlardı. Hava soğuk, toprak buza kesmişti. Hayvanlar meleşiyordu ahırın birinde. Belki de sahibi katledilmişti. Köpekler havladı. Kuşların huzur veren cıvıltıları duyulmuyordu. Doğanın neşesi yoktu anlaşılan. Saldırılara sabah namazıyla başlayan saldırganlar, Kalender Toklu'nun evinden sonra Kalender'in kayını ve amcasının oğlu Hüseyin'in evine yönelmişti. Hüseyin'in 3 çocuğu vardı. Amcasının oğluyla birbirine yakın oturuyorlardı. Hemen hemen her gün hem kendileri hem eşleri görüşüyorlardı. Hüseyin'in evine saldırdıklarında Hüseyin'in kız kardeşi Maviş, annesi Elif Toklu, saldırganların reisliğini yapan muhtara yalvarmışlar, aynı katil Kalender Toklu için verdiği cevabı vermişti. Onu da karaoğlana kurban ediyoruz diye. Mahalle muhtarının başını çektiği saldırganlar, burun sütçü imam aşkına din elden gidiyor diye bağırarak yürümeye başladıklarında kalabalık, katılanlarla bir anda binlerce insanı bulmuştu. Her katılan elinde dahrası, silahı, bıçağı ve baltasıyla katılıyordu. Bir kutsal ayındaymış gibi huşu içindeydiler. Öldürdükçe haz alıyor, haz aldıkça öldürüyorlardı. O dönem halk arasındaki adı karaoğlan olan Ecevit kısa süre önce hükümet olmuştu. Bu katliamı planlayanlar halka yönelik saldırılarına kendilerince bir malzeme bulmuşlardı. Ecevit'e oy verenleri karaoğlana kurban ediyoruz diyerek katlediyorlar. Böylece Ecevit bir hükümetini zor durumda bırakmak istiyorlardı. Aslında bu argüman katliamcı güruhu harekete geçirmeyi sağlayan bir motivasyon aracıydı. Yoksa katliamın esas olarak tarihsel ve siyasal nedenleri bulunmaktaydı ve bu nedenler farklıydı. Hüseyin'in eşi Güllü Toklu, saldırılar başladığında doğal bir refleksle evden kaçarak biraz uzakta bir evin kapısını çalmıştı. Kapıyı bir kadın açmış, kimsin, nerelisin diye sormuştu Güllü'ye. Güllü Muşlu olduğunu söyledi. Orada çok sayıda Muşlu'nun oturduğunu biliyordu. Ev sahibi kadın Alevi olup olmadığını sordu bu defa. Güllü gerçeği değil, kadının beklediği cevabı verdi. Sünni olduğunu söyledi. Ev sahibi Güllü'yü aldı içeriye. Bir süre orada kalan Güllü sürekli tedirgindi. Her an bir tanıdığın gelebileceğini, kendisini öldürebileceğini düşünüyordu. Aynı zamanda aklı evde bıraktığı kocasında evinde kalmıştı. Orada neler olduğunu, kocasına zarar verip vermediklerini korku ve kaygı içinde merak ediyordu. Bir evde birbirlerini tanımayan iki kadın birbirlerinden korkarak bekliyorlardı. Ev sahibi kadın neden buraya geldiğini sorduğunda kocasının evde olmadığını, yalnız sokakta olmaktan korktuğunu, biraz sonra evine gideceğini söyledi Güllü. Aradan geçen birkaç saatten sonra evin sahipleri olduğu anlaşılan eli silahlı iki kişi geldi. Kürtçe ev sahibi kadına bir Alevi'yi öldürdüklerini, çocuklarını öldürmediklerini, aslında çocuklarını öldürmelerinin daha iyi olacağını söylüyor, iştahla yaptıklarını anlatıyorlardı. Bunları dinleyen Gülü'nün rengi allak bullak oldu, duramadı yerinde. Uzun uzadıya açıklama yapmaya gerek görmeden hemen ayrıldı oradan ve evine geldi. Güllü eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında deliye döndü. Korktuğu başına gelmişti. Kocasının kanlar içinde cesedinin üstünde çocukları, kız kardeşi Maviş ve annesi ağlaşmaktaydılar. Etrafta saldırganlar kol geziyorlardı. Hüseyin'in cesedi kanlar içindeydi. Bedeninde birçok yara olduğunu gördü. Bağırarak, çığlıklar atarak kocasının başucuna oturdu. Çocuklar annelerini gördüklerinde hemen onun etrafında toplandılar. Her biri Güllü'nün eteğinin bir tarafından tutuyordu. Ağlıyorlardı hıçkırı hıçkıra. Şaşkınlıkla, dehşetle bakıyorlardı etraflarına. Babasızlığın sonuçlarını düşünebilecek kadar büyük değillerdi. Babam diyordu çocukların birisi. Babam kanıyor, anne durdur babamın kanını. Bir diğeri babasının bedeninde açılan bir yaraya elini koymuş, akan kanı durdurmaya, kanın yarattığı çirkinliği görünmez kılmaya çalışıyordu. Anne diyordu, babamın burasını kapatalım, kimse babamı böyle görmesin. Üç kadın ve üç çocuk, çığlıklar, ağıtlar, hıçkırıklar ve kanla karışık akan gözyaşları. Güllü Hüseyin'i anlatıyordu, umutlarını, hayallerini. Ben şimdi sensiz ne yapacağım Hüseyin diyordu. Nasıl yaşayacak, nasıl büyüteceğim bu çocukları? Babasızlığı nasıl öğreteceğim diyordu. Annesi Elif, Hüseyin ben senin yokluğunda nasıl yaşarım? Ben senin olmadığın bir dünyaya nasıl sığarım diyordu. Kardeşi Maviş, Hüseyin'im sen biliyor musun enişteni de öldürdüler, senin amcaoğlunu. Sen yoksan, kalender yoksa ben nasıl gülerim bu dünyada? Diyerek acılarını anlatmaya çalışıyorlardı. Her kadın bir diğerini tamamlıyor, bir diğerine derdini anlatıyordu. Bu üç kadına teselli verecek, bu insanların acılarını paylaşacak kimseyi de bırakmamışlardı mahallede. Olanlardan, korkudan çıkamıyordu kimse sokağa. Çocuklar ağladı, kadınlar susturdu, kadınlar ağladığında susmadılar. Hep ağladılar, bazen çocuklarla birlikte, bazen yalnız kendileri. Hepsinin üstü başı kan içindeydi. Çocuklar babalarının kanını durdurabilmişlerdi. Ancak konuşturamamışlar, ayağa kaldıramamışlardı. Çok yalvarmışlardı. Baba ne olur kalk diyordu annesinin kucağındaki. Ne olur kalk, evin içine gidelim, orada yat. Annem sana yatak yapsın, ne olur diyordu. Hüseyin duymuyordu. Yana döndürdükleri için gözleri kapanmıştı. Kimse de açamadı bir daha. Üç kadın yanaklarını tırnaklarıyla parçalamış, saçlarını tutumlarla yolmuşlardı. Hüseyin'in kız kardeşi Maviş'in kocası Kalender'i de öldürmüşlerdi. Onun yürek acısı ikiye katlanmıştı. Katliam devam ediyordu. Ağlayan kadınlar ve çocuklar çoğalıyordu. Hüseyin evinin bahçesinde çocukları başucunda yatıyordu. Kanı durmuş, akan kan donmuştu. Hüseyin'in cenazesi alınıp amcaoğlu Kalender'le birlikte Pazarcık'ın bir köyüne defnedildi. Mezarı söz konusu köyde bulunmakta. Hüseyin Toklu'nun katilleri anlatıldığı gibi katliam işlemişler ama Hüseyin'i öldürmekten değil, cürme yalnız iştirak etmekten yargılanmışlar, bu şekilde cezalandırılmışlardı. Zulüm, bütün bir sistemin adı, katliam onun bir parçasıdır. Yanlışlıkla saldırganların içine düşen Kürt Alevi. Kalender'i, Hüseyin'i ve daha nicelerini katleden canilerin içine yanlışlıkla düşenlerden Şikso Şener ölümden zor ve tesadüfen kurtulabilmişti. Bu durumda da birçok vaka yaşanmıştı. Aslında bu vakalar bile katliamın nedenle kapsamlı olduğunu göstermektedir. İşlerine düşen Şikso hemen derdest edilerek önce kapsamlı bir sorgulamadan geçirilmişti. Sorgudan sonra Şikso'nun Kürt Alevi olduğu anlaşılmıştı. Özellikle Kürt Aleviliğin gizlenemeyecek olan en temel özelliği Türkçeyi aksanlı konuşmasıydı. Bunun yanında Aleviliğin imsali olan bıyık, sakal varsa veya fiziki diğer özellikleri farklıysa kişinin artık kendisini anlatmasına gerek kalmamaktaydı. Şikso da bu durumu yaşamış, ne Kürtlüğünü ne de Aleviliğini gizleyebilmişti. Bunun üzerine Şikso resmi bir makam tarafından gözaltına alınır gibi kontrol altına alınmıştı. Tam bir esir gibi gözaltına alınan Şikso, katliam sürecine katılmaya zorlanmış, birlikte dolaştırılmıştı. Bu süre zarfında Şikso çok yoğun bir biçimde tacize ve saldırıya maruz kalmıştı. Bu tacizler ve saldırılar sonucunda çeşitli yerlerinden yaralanan Şikso bir fırsatını bulur bulmaz kaçmış ve bu esaretten kurtulmuştur. Cumartesi günü bütün vahşetiyle sürdürülen katliam pazar günde devam etmiştir. Namık Kemal Mahallesi'nde yaşanan katliam bu anlamda pazar günü gerçekleştirilmiştir. Mahallenin muhtarı ve imamı önceden yaptıkları plana ve hazırlıklara uygun olarak pazar günü Namık Kemal Mahallesi'nin bir tarafından girmiş bir tarafından çıkmışlardır. Katliam öncesinde sabah namazında camide katliamın çağrısı yapılmış, Alevi öldürmenin cennete gitmek için ne kadar gerekli olduğu anlatılmıştır. Yine katliam esnasında yemek molası ve namaz kılmak için molalar verilmiş, sonra tekrar katliama kalınan yerden devam edilmiştir. Basından ve dosyadan. Kalender Toklu, Elbistan Çiftlik Köyü 1940. Bir pazar sabahıydı. Maviş Toklu'nun hayatının karartıldığı gün. Birkaç gündür devam eden saldırılar kimse de huzur bırakmamıştı. Kalender Toklu ve Maviş Toklu da bu tedirginliği yaşıyor, olanları duyuyorlardı. Şu ana kadar duydukları yeterince korkunçtu. Daha kötü haberler duymamak için dua ediyorlardı. Üç çocuk babasıydı Kalender Toklu. Zorlu bir hayat kavgası içindeydi. Kolay değildi hiçbir şey. Birkaç gündür şehirde olanlar Kalender ve çevresinin de hayatını etkilemişti. Kalender öldürülen öğretmenlerin cenaze törenine gitmemişti. Cenaze töreninden sonra yapılan saldırılardan da geç haberdar olmuşlardı. Ama iki gündür mahallede farkında oldukları bir huzursuzluk vardı. Dünden beri sokaklar tamamen saldırganların kontrolündeydi. Kimse evinden dışarı çıkamıyordu. Evleri basıp silah araması yapmışlardı. Aslında Kalender ailesini de alıp Maraş'tan kaçıp gitmek istemişti ancak fırsat bulamamıştı. Günlerdir devam eden saldırıların bir süre sonra biteceğine inanıyorlardı. Devlet güçlüydü ve kısa zamanda saldırılara karşı bir tedbir alacaktı. Bütün bu olanların bir yerde kesilmesi lazımdı. O gün, bugün olabilirdi. Bu düşüncelerle bekliyorlardı evlerinde. Ancak katliamcılar sokaklarda saldırıya yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve harekete geçmişlerdi. Gerekli bütün organizasyonlar yapılmıştı. İki gündür diğer mahallelerde devam eden katliamın bugün bu mahallede sürdürülmesinin hazırlıkları tamamlanmıştı. Palalar sokulmuştu kemerlere, silahlar kuşanılmıştı. Kan içilecekti bugün. Sütçü imam aşkına denerek insan yakılacaktı. Buna rağmen Kalender ve ailesinin akıllarına getirmek istemedikleri felaketin ilk sesleri duyulmaya başlandı. Saat 10 gibiydi. Muhtar ve cami imamının başını çektiği büyük bir kalabalık, çok büyük bir iş yaptıklarına inandırılmışlığın kararlılığı ve güveniyle saldırıyorlardı. Saldırganlar kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, içeridekiler için yapılacak fazla bir şey kalmamıştı. Böyle durumlarda en küçük bir umar, en küçük bir kayırma dünyalara bedeldir. Herkes etraflarını sarmış olan katillerinden bir yardım, bir çare dileniyordu. Ölüm değildi belki de en büyük acı. Bunca insan tarafından düşman kabul edilmek ve hiçbir dostun yardımcı olamamasıydı acı olan. Daha da kötüsü bunca haklılığa rağmen güçlü olamamak ve kaybeden tarafta olmaktı. Günlerdir bütün dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyordu. Bilen, duyan, ses veren var mıydı bir avuç insan dışında? Katledildikleri için mi bu kadar güçsüzdüler, güçsüz oldukları için mi bu kadar katlediliyorlardı? Kim bu denklemi çözecekti? Çok şey mi istedi bu insanlar varlıklarına saygı gösterilmesi dışında? Soruların anlamını yitirdiği yerdeydiler. Hiçbir soru katliamın acısını azaltmıyordu. Pazar günü tatil günüydü. İnsanların evlerinde dinlendikleri, çocuklarıyla parka gidebildikleri, onların oyunlarına ortak oldukları, dostların buluştuğu, sevgililerin iple çektiği gündü pazar günü. Demek ki katliamcılar için böyle değildi. Kalender'in evinin önüne gelmişlerdi. Kalabalıklardı zaten. Kapıya yüklenmişler, çok zorlanmadan kırmışlardı kapıyı. Yoksulların kapısı kolay kırılırdı elbette. Kalender evdeydi, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde. Bir suçlu gibi yakasından tutup bahçeye çıkardıklarında eşi Maviş de oradaydı. Kollarından, bacaklarından tutularak bahçeye getirilen Kalender, zararlı bir varlık gibi atıldı yere. Ellerindeyken ve atılırken yere vurulan darbelerle vücudu yara bere içinde kalmıştı. Yerdeki Kalender ayağa kalkmak istedi ancak bırakmadılar. Vurarak yıkıyorlardı her defasında. Kalender saldırganlara karşı çok büyük bir kötülük yapmıştı sanki. Öyle acımasızca vuruyorlardı. Kalender'in eşi Maviş kocasına atılmak için çırpınıyordu. Bırakmıyorlardı onu. Kalender'in kafasında açılan yaradan kanlar boşalmaya başladı. Maviş hemen kocasının üstüne atıldı bir hışımla. Maviş yalvarıyordu katillerin şefi olan muhtara. Elini ayağını öpeyim, kocamı öldürmeyin, çoluk çocuğumu ortada komayın diyordu. Üstüne kapanmış, yapışmıştı kocasına. Ancak saldırganların bazıları Kalender'in bedenini koparttılar Maviş'ten. Biri ayaklarından tutarak çekiştirmiş, bir diğeri kollarından tutmuş, bu iki hayat arkadaşını ayırmışlardı birbirlerinden. Kalender'i yaralı haliyle evinden alıp götürüyorlardı bahçeye. Kalender'i götürenlerin peşini bırakmadı Maviş. Yalvarmıştı yüreğinden gelen en sade, en içten duygularla. Katilleri ikna edememiş, onların merhametini canlandıramamıştı. Her defasında seni Karaoğlan kurtarsın diyorlardı, kocanı Karaoğlan'a kurban kesiyoruz diyorlardı. Evin önünde birikmiş olanlardan başka dışarıdan da eve silahlı saldırılar oluyordu. Uzun menzilli silahlar sıkılıyordu sürekli olarak. Evin duvarlarının hepsi delik deşik olmuştu. Bahçenin içindeki otlar kurumuştu. Ağaçların yaprakları kurumuş, dökülmüştü. Evin önü, bahçenin içi ve çevresi katliamcılarla doluydu. Kalender'i öldürme seremonisini yapanların dışında kalanlar seyirciydiler. Ne çok seyircisi olurmuş adam kurban etmenin. İnsan kesmek ne zamandan beri seyirlik bir oyun olmuştu. Evlerinin bahçesindeki Kalender'i birkaç adım geri çekilerek kurşunladılar. Kalender her kurşun vücuduna girdiğinde sarsılıyordu. Her sarsıntıdan sonra kasılıyor, tekrar sarsılıyordu. Maviş Kalender'i sıkılan kurşunların önünde durmak, katilleri durdurmak için can atıyordu. Kocam diyordu, çocuklarımın babası diyordu, ağlıyor, inliyor, azap içinde kıvranıyordu. Gözlerinin önünde vahşice işkence edilerek öldürülen insan eşiydi. Öldürenler hiçbir sakınma içine girmeden evinin bahçesinde öldürüyorlardı Kalender'i. Maviş yerden yere vuruyordu kendisini. Tutmuşlardı Maviş'i kollarından. Hareket edemiyor, kıpırdayamıyordu. En son kollarını kurtarmış atılmıştı eşinin üstüne Maviş. Kalender sıkılan kurşunlarla cansız yatıyordu yerde. Kan gölü olmuştu Kalender'in yattığı yer. Maviş kucağına aldığı kocasını başına okşuyor, ellerini tutuyor. Kalender de bir yaşam belirtisi bulmaya, yaratmaya çalışıyordu. Maviş eşi Kalender'i bir çocuk gibi kucaklamıştı. Kimseye vermek istemediği bir çocuk gibi bağrına basıyordu. Maviş Kalender'i kucaklayarak ayağa kaldırmaya, yarasını iyi etmeye çalışırken beni de vurun diye bağırıyordu. Kocamı öldürdünüz, beni de öldürün diyordu. Yüreği yanıyordu Maviş'in. Nasıl yaşayacaktı Kalender'siz, nasıl geçecekti hayat? Kalender sessizdi, gözleri açıktı, kan akıyordu bedeninden ılık ılık. Sanki gökyüzündeki bir derinliğe bakıyordu. Maviş, Kalender bana neden bakmıyorsun diye intizar ediyordu. Maviş ağıtlar yakmaya başlamıştı, kucağındaki kocasını başına okşayarak. Beddualar ediyordu, kocasını Karaoğlan'a kurban edenlere. Maviş'in her sözü gözyaşı oluyordu. Gözyaşları ise yanaklarındaki kana karışarak süzülüyordu aşağıya. Maviş'in yanakları kıpkırmızı olmuştu, her tarafı kana belenmişti. Üstü başı kan içindeydi. Maviş bu kanı hiç unutmayacaktı, yıllarca rüyasına girecekti. Çünkü o kan kocasının kanıydı. Bir soykırımcı, insanları ganimet alma örneği daha. Maviş Toklu'nun kocasını ve kardeşini öldüren saldırganlardan birisi, yürü, haydi seni kurtarayım diyerek Maviş'i bir süre kendisiyle götürür. Ancak Maviş sözde kurtarıcılığına soyunan, bu ahlaksız katilin niyetinin iyi olmadığını anlar ve bir fırsatını bularak saldırganın elinden kurtulur, güvenli bir mekanda saklanır. Ancak yolda giderken Maviş'in gördüğü manzara onu da daha da ürkütmüştür. Mahallenin birçok yerinde evler yanıyordur. Yanan evlerin dumanı gökyüzünü kaplamış, her yer insan cesetleriyle doludur. Kaçanlar, ağlaşanlar, ağıtlar doldurmuştur mahalleyi. Maviş mahkeme sürecinde bütün gördüklerini en küçük ayrıntıyı atlamadan anlatmıştır. Yargılama esnasında tüm sanıkların, izleyicilerin içinde yargıçlara bağırır. Bu katili bana verin de kanını içeyim derken adalete olan güvensizliğini ve içindeki acının kahrediciliğini anlatmaya çalışır. Maviş ve çocukları hayatlarının daha sonraki bölümlerinde bu katliamı etkisi altında yaşamış, aldıkları birçok karar katliamın izlerini taşımıştır. Bu durumu bir esaret zinciri gibi boyunlarında asıl yaşamışlardır. Maviş eşinin cesedini alıp köyüne götürmüştür. Kalender'in katilleri kısa süre sonra hiçbir şey olmamış gibi normal hayatlarına devam etmişlerdir. Çünkü malum ölüme sebebiyet vermekten yargılanmışlar, az ceza ile çıkmışlardır. Yiğit harmanları, yığınaklar, kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hayınlar amana gelmiş. Yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş demdir bu. Demdir, derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayız, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası korganların. Ölünmüş, canım, ölünmüş, murad alınmış. Ahmet Arif. Ali Tıraş, Elbistan Çiftlik Köyü 1964. Ali öğrenciydi. Henüz yeni başlamıştı ortaokula. Okulda yeni bilgiler öğreniyor ve bu bilgilerle geleceği anlamlandırmaya çalışıyordu. Şehirde olan bitenlerden biraz haberdardı. Bazı bilgileri okulda, bazılarını mahallede öğrenmişti. Cenaze törenine katılmış, daha sonra evine dönmüş, bir daha da evden çıkamamıştır. Bir gün önce, yani 23 Aralık günü katliamcılar Ali Tıraş'ın evini basmışlardı. Ali'nin annesi döne, telaş ve korku içindeydi. İlk olarak içeri girenler, evde bulunanları dikkate almadan evin içinde arama yapmaya başladılar. Evin altını üstüne getiriyor, bu arada durmadan evdekileri zorluyorlardı. Evinizde silah varmış çıkartın diye. Evlerine yapılan bu baskının esnasında saldırganların şefi olan muhtar, yaptıklarına karşı çıkan Ali Tıraş'ın annesine, "Senin yerin Moskov'tur" diye hakaret etmiş, onu iterek yere düşürmüştü. Evde bulunan bir kırma tüfeğini ilk aramada bulmuş ve el koymuşlardı. Ancak bununla yetinmiyor, başka silahların da olduğunu iddia ederek onların çıkartılmasını istiyorlardı. Zaten silahları çıkartırlarsa arama yapmaya gerek kalmayacağını söylüyorlardı. Uzunca bir süre saldırganlar silah aramayı sürdürmüş, ancak ilk aramada da alınan kırma tüfeğinin dışında bir silah bulamamışlardı. Onu alan saldırganlar diğer evlerde silah araması yapmak üzere ayrılmışlardı. Ali Tıraş'ın evinde gasp edilen bu tüfek, bir gün sonra yapılan katliamda insanların öldürülmesine kullanılan silahlardan birisiydi. Belki de Ali Tıraş'a bu tüfekte kurşun sıkılmıştı. Alevilerin evlerinde silah araması yaptıkları günden bir gün sonra esas katliam başlamıştı. Dönenin evi de katliamın hedef evlerinden birisiydi. Döne Tıraş, bir gün önce evine yapılan saldırıdan rahatsız olmuş, yüreği ağzına gelmişti. Kaçıp gitmeyi düşünüyordu, ancak bu durum o kadar kolay değildi. Nereye kaçacaklardı, nasıl kaçacaklardı? Burada evlerinde oturuyorlardı. Evlerinden çıktıklarında, yolda, yolakta yakalanırlarsa ne yapabilirlerdi? Bu ve benzeri sorular Döne'nin evinden ayrılmasını zorlaştırıyordu. Bu kararsızlık içinde sabah olmuştu. Döne ilk olarak dünden gelen kaygılarıyla etrafını gözetlemeye, mahallede ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Mahallenin mahşeri bir görüntü ve gürültü içinde olduğunu görünce dün yaşadığı korku bir kez daha yüreğine doldu. Korkusunu kızı Ayşe ile paylaştı. Ali Tıraş, annesi Döne ve kız kardeşi Ayşe ile birlikte dikkatli olmaya, evlerinin kapısını kilitlemeye, evden çıkmamaya, saklanmaya karar verdiler. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Döne evde kimse olmadığı görüntüsü vererek kurtulabileceğini sanmıştı. Katliamcılar ise sırayla evlere basarak geliyorlardı. Birazdan kendilerinin evine saldıracakları anlaşılıyordu. Evlerine uzaktan silah sıkıyorlardı. Hatta attıkları ateşlerle evin bir tarafı yanmaya başlamıştı. Kaçmak tek çare olarak görünüyordu ve hemen kaçmalıydılar. Bunun üzerine Döne çocuklarını toparlayarak hemen evden ayrılmanın derdine düşmüştü. Önce çocukları içeriden çıkartarak kapıyı kilitledi. Hızla biri bir diğerini beklemeden koşmaya başladılar. Etraflarına bakmadan kaçıyorlardı. Döne komşularından birisini görmüştü. Seslendiler birbirlerine. Döne'nin oğlu Ali de yanlarındaydı. Tekrar kaçmaya devam ettiler. Önde Ali, ortada kız kardeşi Ayşe, anneleri Döne en arkada koşuyorlardı. Karşılarına çıkan can alıcılar Ali'yi gördüklerinde "Yakalayın, bir komünist kaçıyor" diye bağırdılar. Ali'yi yakalamak için kovalamaya başladılar. Kısa sürede Tıraş ailesinden Ali'yi yakaladılar. Ötede abisinin yakalandığını gören Ayşe hızla yön değiştirerek başka bir sokağa kaçmaya yöneldi. Annesi de ayrı bir sokağa kaçmıştı. Böylece üç kişi birbirlerinden kopmuşlar, Ali yakalanmış, diğerleri kaybolmuştu. Ali henüz çocuk denecek yaşta, 11 yaşındaydı. O hiçbir kötülük yapamayacak kadar pırıl pırıl bir çocuktu. Ancak katliamcılar için bunun hiçbir önemi yoktu. Ali'yi yakalayanlar kaçarak kurtulamayacağını söylüyorlardı döverek. Sanki Ali'nin kaçmasını gerektiren bir suçu varmış da ondan dolayı kaçıyormuş gibi. Ali'yi yakalayanlardan dördü onu bir tutsakmış gibi derdest ederek bir eve götürdüler. Sonra neler olduğunu Ali'nin cesedinden ortaya çıkan gerçekler bize anlatmaktadır. Kazanda insan kaynatmak. Ali götürüldüğü evde kurşuna dizilmişti önce. Bedenindeki kurşunlar bunu gösteriyor. Belki de kurşuna dizerlerken Ali acı çekmiş, onlarsa gülmüşlerdir. Doğal olmayan bir zevk alarak. Ali'yi bir bodruma taşımışlar yarı ölü haldeyken. Orada kol ve bacaklarını kesmişler, kestikleri uzuvlarla birlikte bir kazana koyup kaynatmışlar cesedi. Ali'yi kim öldürdü? Kim yaktı onu? Kolları kesilirken mi öldü? Bacakları kesilirken mi? Kurşunlanırken mi öldü? kolları kesilirken duyduğu acıyı nasıl ifade ediyordu? Kim dinledi, kim duydu onun acısını? Kaç defa anne diye çığlık attı, kaç defa anne diye inledi? Biri kolunu tutarken diğeri balta mı salladı omzuna? Ali'nin hangi kolu kesildi önce? Bacaklarını kesmek için ne kadar balta salladılar? Nasıl dayandı Ali o kadar acıya? Akan kan nereleri suladı? Elsiz, kolsuz, ayaksız ne yapıyordu? Ne diye bağırdı Ali? Hangi sözcükler döküldü dudaklarından? Kazanı konurken sağ mıydı? Ali kazanı konduğunda ateşi yakmak kolay olmuş muydu? Mesela bir insanı kaynatmanın ateşi yakılırken sigara ateşi gibi mi yakılır? Ya da aynı ateşle bir de sigara yakılmış mıydı? Ali'nin annesi döne bunları bilememenin dehşetli acısını duydu yüreğinde yıllarca. Döne tıraşın Ali'yi bulması. Döne ana kaçarken herkesin sığındığı yol, su ve elektrik binasına giderek orada barınmaya çalışmıştı. İçi rahat değildi, duramıyordu yerinde. Ali'nin yaşadıklarından haberi yoktu. Ancak içi içini yemekte, sanki ona ayan olmaktaydı olan biten. Bekleyemedi, birkaç saat içinde çıktı sığındığı YSE binasından. Geldi tekrar oğluyla birbirlerini kaybettiği yere. Buldu canavarları ve dayattı oğlumu verin diye. Önce fazla sorun etmediler. Başlarından sağmaya çalıştılar. Yakalarını bırakmadı döne ana. Ayrılmadı yanlarından. 3,5 saat birlikte dolaştılar. Onlar katliamlarını yaparlarken döne onlardan oğlunu istemeye devam etti. Oğlunu istediği katiller döne ana için Kürtçe "Bu orospiye bir kurşun sıkalım yoksa bizi yakar" dediler. Buna rağmen vazgeçmedi oğlunu istemekten. Döne ana bir ara pazarlık yapmaya çalıştı kanalıcılarla. "Verin oğlumu, size evimin tapusunu vereyim" dedi. Tek mal varlığıydı evi. Onlar güldüler bir ananın bu masum ve temiz duygularını. Nasıl olsa zaten dönenin evine el koyacaklar, o evi gasp edeceklerdi. Dönenin bunu bilmeyen iyi niyetli ve safiyane duygularına gülüyorlardı. Daha fazla bu kadınla uğraşmaya gerek yok diye düşündüler ve açıkladılar yaptıklarını. Oğlunu kurban ettik dediler. Ne kadar kolay, ne kadar rahat söylüyorlardı. Oysa ki Ali dönenin bir annenin kıymetlisiydi, nazlısıydı. Saçlarını okşamaya doyamadığı biricik oğluydu. Bunlar nasıl insan diye geçirdi aklından. Bunların çocukları yok mu diye sordu içinden. Hiçbir önemi yoktu. Değil mi ki oğlu Ali'yi öldürmüşler, artık bunlardan bir şey beklemenin anlamı yoktu. Döne ana onlardan ayrılarak kendi başına aramaya başladı oğlunu. Bulamadı, bulamıyordu oğlunu, biricik Ali'sini. Döne deli gibi bir boşlukta yaşamaktaydı sanki. Oğlunun cesedini ararken korkuyordu aynı zamanda. Bir komşusunun evine sığındı. Orada 3 gün kaldıktan sonra evine gitti. Evinin yanmış ve yağmalanmış olduğunu gördü. Yanmış evinin içinde dolaşırken Ali'nin beyaz gömleğini rastladı. Aldı, kokladı, koynuna sakladı. Ağladı saatlerce. Evini ne zorluklarla yapmışlardı. O günler geçti gözünün önünden. Bütün emeği zayi olmuş, ayaklar altındaydı. Ali'nin öldürülmesinden 4 gün sonraydı. Oğlunun cesedini bulmaktan umudunu kaybetmişti ve Maraş'tan ayrılmaya hazırlanıyordu. Bir komşusunun bodrumunda buldu Ali'sinin parça parça kaynatılmış ölü bedenini. Kocaman bir kazanın içindeydi. Ali'nin cesedi kendi kanında kaynatılmış, kazanın içini karartmıştı. Döne Ali'sinin bedenine sarılamadı, cesedini kucaklayamadı. Ve normal ölüm kurtuluşun adı olmuştu Maraş katliamında. Doğrusundan bir ölüme razı edilmişti herkes. Kazanda bir genç çocuğu kendi kanında kaynatarak öldürmek tarihte de çok rastlanan bir vahşet değildir. Maraş katliamı böyle bir öldürme biçimiyle de tarihe yazılmış oldu. Ali'nin katilleri yargılama sonrasında delil yetersizliğinden beraat ederek kurtulmuşlardır. Gidin bir daha katliam yapın denircesine. Yani bu vahşeti yapanlar, Ali Tıraş'ın katilleri cezasız kalmışlar, bu katliam faili meçhul kalmıştır. Ali Tıraş'ın bu durumuna yıkılan ağıtlardan birisinde kara kazanı çattılar, bebekleri kaynattılar, herhalde bizi kesiciler diyordu. Ali'nin yakınları olan yüreği yanık analar. 24. ayrımın sonu sayfa 427.